Ayrım bir, birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim, Aziz Nesin. Bu kitap 6 nokta körler kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyoz. Eserin adı Birlikte Yaşadıklarım, Birlikte Öldüklerim. Yazarı Aziz Nesin. Derleyen Ali Nesin. Eski yazıdan çeviri Nurcan Boşdurmaz, Elvan Topallı, Ali Nesin. Türü anı, günce. Nesin Yayın Evi. 4. basım Nisan 2011. ISBN numarası 978-975-9038-56-4. Bu kitap 604 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 16 Ekim 2012. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. 1972'de kurulan Nesin Vakfı ortalama 40 çocuğu ve 20 çalışanıyla gönüllüleri de sayarsak 70 kişilik cıvıl cıvıl bir ailedir. Vakfın ana binası Çatalca'da 15 dönümlük yemyeşil bir bahçe içindedir. Her çocuğun ayrı bir odası vardır. İlk ve orta öğretimdeki çocuklarımız Çatalca'daki devlet okullarında okurlar. Yüksek öğretimdeki gençlerimiz bulundukları kentlerde, varsa Nesin Vakfı'nın evlerinde, yoksa kiralanan bir evde ya da yurtlarda kalırlar. İlkokul çağına girmeden vakfa giren çocuklar bir meslek edininceye, daha doğrusu kendi ayakları üstünde duruncaya değin vakfın koruması altındadır. Ben yazar olarak birlikte yaşayıp birlikte öldüklerimin kişiliklerini ortaya koyacağım. Ve bunu yapmakla da yaptıklarının, yapıp ettiklerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağım. Romancı, öykücü ve oyun yazarı olarak bir yazarın işi budur. İnsanı vermek. İnsanı vermek her yanıyla insanın kişiliğini vermek demektir. Dileyenler yazacaklar çıkarsa beni de böyle yazmalarını isterim. Böyle isterim derken benim yaşamımda olumsuzluklar, kötü yanlar yoktur diye meydan okuyor değilim. Vardır, onlar da yazılsın. Aziz Nesin'in ön sözünden. Bu kitabın telif hakkı Nesin Vakfı'nındır. Aziz Nesin yapıtlarının telif haklarını tümüyle Nesin Vakfı'na bağışlamıştır. Nesin Vakfı'nın amacı kimsesiz, yoksul ve eğitime muhtaç çocukları ilk öğretimden başlatarak bir yüksek okul bitirinceye ya da bir meslek edininceye dek her türlü gereksinimlerini sağlayarak barındırmaktır. Nesin Vakfı'nın senedi gereğince vakfın amacına uygun olması koşuluyla her dileyen her türlü yardım, katkı ve bağışta bulunabilir. Her türlü bilgi ve broşür istekleri için posta adresi Nesin Vakfı PK5 Çatalca 34540 İstanbul. Nesin Vakfı bağış hesabı TL. Ziraat Bankası Çatalca Şubesi 130-952-22-32-5001. İBAN numarası TR 10-3-0-10-001-300-952-223-25-01. Posta çeki 164-0009. Diğer bağış hesapları ve bilgi için Nesin Vakfı'nın internet sitesi www.nesinvakfi.org. E-posta nesinvakfi@nesinvakfi.org. Ön söz. Birlikte yaşadıklarım, birlikte öldüklerim dosyaları Aziz Nesin'in sonunu getiremeden arkada bıraktığı 1500 dolayındaki dosyadan sadece birkaçı. Bilinen çalışkanlığı ve disipliniyle Aziz Nesin yaşarken dostları üzerine notlar alır, onlarla olan anılarını ya da başkalarından duyduklarını sıcağı sıcağına yazar ve bu notları birlikte yaşadıklarım adını verdiği bir dosyada daha sonra derleyip toparlayıp kitaplaştırmak üzere biriktirirdi. Zamanla birlikte yaşadıkları ölünce Aziz Nesin ikinci bir dosya daha açtı. Birlikte öldüklerim. Yıllar geçtikçe birlikte öldüklerim dosyası kalınlaşmış ve anlaşılacağı üzere Aziz Nesin bundan büyük acı duymuştur. Notlar genellikle bir yüzü kullanılmış eski saman kağıdına dolma kalemle, aceleyle ve eski yazıyla yazılmış. Kimi yerlerde mürekkep solmuş, kimi yerlerde bir çay tabağının bıraktığı leke mürekkebi dağıtmış, kimi yerler delgeçle yok olmuş. Kimi notların devamını bulamadık. çok aceleyle, çok sinirli yazılmış notları sökemediğimiz de oldu. Okuyamadığımız sözcüklerin yerine iki yıldız koyduk. %100 emin olmadığımız ya da tam okuyamadığımız sözcüklerin hemen sonuna bir yıldız koyduk. Aziz Nesin'in unuttuğunu düşündüğüm ek ve sözcükleri köşeli parantez ve simgeleri içinde gösterdim. Düşük tümcelerin anlatım bozukluklarının iki nedeni olabilir. Bir, Aziz Nesin gerçekten öyle yazmıştır. Bunlar ne de olsa kendine ve aceleyle yazdığı notlar. İki, yanlış okumuş, ancak neresini yanlış okumuş olabileceğimizi kestirememişizdir. Yani yıldızlayacak bir sözcük bulamamışızdır. Tartışma yaratabilecek yerleri çok daha dikkatli okuduk elbet. Yaşayanları çok üzebilecek ya da hakaret izleri taşıyan yerleri sansürlemek zorunda kaldım. Böylece belki de en ilginç notları kitaptan çıkarmış oldum. Dipnotların hepsi bana aittir. Her ne kadar çeviriyi Nurcan Boşdurmaz ve Elvan Topallı ile birlikte yapmışsak da çevirinin, derlemenin ve içeriğin tüm sorumluluğu bana aittir. Yeri gelmişken Nesin Vakfı çalışanları ve çocukları ve Aziz Nesin ve sevenleri adına çevirmenliği gönüllü yapan Nurcan Boşdurmaz ve Elvan Topallı'ya teşekkür ederim. Uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan bu kitapta mutlaka eksiklerim, yanlışlarım olmuştur. Olmaması için çok uğraştım ama olmuştur. Olası yanlışlarım için daha şimdiden özür dilerim. Ayrıca vakıf çalışanlarından ve çocuklarından Besime Ersoy, Esengül Kaya, Güliz Kalender, Mehmet Ali Göl, Mesut Cihangiroğlu, Serdar Kandil, Tayfun Özşahin, Tülay Dikenoğlu'nun emekleri geçti kitaba. Kendilerine de teşekkür borçluyum. Vakıfta daha çözmeye zaman bulamadığımız dosyalar arasında bu kitaba girmesi gereken notlar olabilir. Onlar da kitabın daha sonraki basımlarına girerler. Dosyada adı ya da ölüm ilanı olup da Aziz Nesin'in hakkında yazamadığı isimler şunlardır: Abdullah Aşçı, öykü yazarı, Abidin Dino, ressam, Abidin Nesimi Fatinoğlu, siyaset adamı, yazar, gazeteci, Adalet Cimcoz, çevirmen, seslendirme sanatçısı, köşe yazarı, resim galerisi sahibi, Afif Yesari, gazeteci, yazar, senarist, oyuncu, Ahmet Arif, şair, Ahmet Hamdi Tanpınar, yazar, şair, Ahmet Kahraman, yazar, Ahmet Muhip Dranaz, şair, Altan Erbulak, oyuncu, karikatürist, yazar, Altan Feyyaz Gürman, ressam, Altemir Kılıç, gazeteci, Arthur Miller, yazar, Asuman Korat, oyuncu, Ataol Behramoğlu, şair, Aydın Yalçın Apili, Bedirhan Çınar, gazeteci, Behçet Necatigil, şair, Bekir Yıldız, yazar, Burhan Arbat, gazeteci, yazar, Bülent Arel, besteci, Bülent Erbaşar, aktör, iç mimar, Cahit Zarifoğlu, şair, yazar, Cavit Yamaç, gazeteci, çevirmen, yazar, Cemal Madanoğlu, asker, Cemil Meriç, yazar, düşünür, Ciger Hun, şair, Doğan Özgüden, gazeteci, Emel Galip Sandalcı, gazeteci, Ertem Eğilmez, sinemacı, Fehmi Yavuz, öğretim üyesi, Milli Eğitim ve İmar İskan Bakanı, Fethi Başak, Aziz Nesin'in askerlik arkadaşı, 1947 Yunus Nadi Öykü Yarışması birincisi, Fethi Naci, eleştirmen, Fethi Savaşçı, yazar, Fikret Arıt, gazeteci, yazar, Haşmet Akal, ressam, Hayati Asıl Yazıcı, eleştirmen, Hikmet Kıvılcımlı, Vatan Partisi Genel Başkanı, Hüseyin Rahmi Gürpınar, yazar, İbrahim Güzelce, Disk Genel Sekreteri, İdris Küçük Ömer, öğretim üyesi, yazar, İhsan Ünlüer, tıp doktoru, mizah yazarı, opera sanatçısı, İlhami Bekir, tez, şair, İrfan Ağabey, İrfan Bilgiç, gazete başbayı, Kasım Ekenler, Tarsuslu tekstilci, Kasım Yargıcı, gazeteci, Kayhan Edip, Sakarya, Kerim Korcan, yazar, Lale Oraloğlu, tiyatro oyuncusu, Leman Ediz, öğretmen, Hasan Ali Ediz'in eşi, Leyla Görgün, Mustafa Supi'nin yeğeni, Mahmut Dikerdem, diplomat, Barış Derneği Başkanı, Mehmet Ali Aybar, avukat, politikacı, tip genel başkanı, Mehmet Ali Sebük, hukukçu, kriminolog, yazar, Mehmet Eymür, MİT elemanı, Mehmet Özşuca, avukat, Melih Tümer, Barış Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Mehmet Fuat, eleştirmen, yazar, Mihri Belli, siyasetçi, yazar, Mithat Sertoğlu, gazeteci, yazar, Muammer Aksoy, öğretim üyesi, Muharrem Ergin, dil bilimci, Naci Girginsoy, gazeteci, yazar, Nail Çakırhan, şair, mimar, Naim Tirali, yazar, Necati Zekeriya, yazar, Necdet Kalay, ressam, Nedim Günsur, ressam, Nedim Gürsel, yazar, Nehar Tüblek, karikatürist, Nejat Eczacıbaşı, iş adamı, Neriman Hikmet Öztekin, gazeteci, yazar, Neslihan Gence, prodüktör, yönetmen, Nevzat Açıkgöz, oyuncu, kuklacı, Nevzat Üstün, şair, Niyazi Ağırnaslı, avukat, eski tip senatörü, Niyazi Berkes, öğretim üyesi, sosyal bilimci, Nudiye Hanım, Nuri Bozyel, eski Balıkesir milletvekili, Nusret Safa Coşkun, gazeteci, yazar, Oğuz Aral, karikatürist, Oğuz Arıkanlı, şair, Onat Kutlar, yazar, sinemacı, Orhan Apaydın, avukat, Orhan Eralp, diplomat, Orhan Pamuk, yazar, Osman Cemal Kaygılı, yazar, Özdemir Asaf, şair, Rahmi Saraç, emekli albay, siyasetçi, Ratip Tahir Burak, karikatürist, Rauf Mutluay, yazar, eleştirmen, Recep Maraşlı, yazar, yayıncı, Refik Erduran, yazar, Refik Halit Karay, yazar, Resul Hamzatov, şair, yazar, Sabahattin Selek, gazeteci, yazar, Sedat Simavi, gazeteci, Seden Kızıltunç, oyuncu, Selahattin Giz, gazeteci, Selim Turan, ressam, Suat Derviş, yazar, Suavi Koçer, şair, Sunullah Arısoy, şair, yazar, Suavi Sonar, gazeteci, fotoğraf sanatçısı, Şakir Balkı, yazar, Şevket Süreyya Aydemir, yazar. Taha Carım, diplomat, 8 Haziran 1979'da Asala tarafından öldürülmüştür. Tahir Kutsi Makal, yazar, Tahsin Öztin Ağabey, gazeteci, Tahsin Yücel, eleştirmen, yazar, Talat Alman, yazar, öğretim üyesi, Tekin Sönmez, yazar, Teoman Öztürk, TMMOB Başkanı, Timur Selçuk, müzisyen, Tuğrul Tuna, gazeteci, Turhan Selçuk, karikatürist, Üsküdarlı Cevat, ressam, asker ressamlar kuşağından, Vecihi Hürkuş, tayyareci, Vedat Türkali, yazar, Vehbi Belgil, diplomat, Yahya Kemal, şair, Yalçın Küçük, yazar, düşünür, Yalçın Tuğra, besteci, müzikolog, Yusuf Ağızkalı, gazeteci, yazar, Zafer Önen, tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı, Zeki Beyner, karikatürist, Ziya Yamaç, öğretmen, yazar, çevirmen, gazeteci, Ziyad Ebu Ziya, milletvekili, gazeteci, araştırmacı, yazar, Zülfü Livaneli, müzisyen. Ali Nesin, Eylül 2002. Aziz Nesin'in ön söz taslağı. Birlikte öldüklerimin ön sözüne. Ölen için yazmanın daha bir rahatlığı var açıkçası, bunu söylemek zorundayım. Ama şunu da eklemek isterim ki, öldükten sonra yazdıklarımı sağlıklarında yazamazdım. Yüzlerine söyleyemezdim anlamına gelmez ki yazdıklarımın pek çoğunu ve ağırını yüzlerine de söylemişimdir. Ama ben bu insanları, hemen hemen hepsini diyebileceğim kertede, çoğunu seviyordum, çok seviyordum. Sevdiğim insanların sevmediğim ve bana olumsuz gelen yanlarını ölümlerinden sonra bir bakıma arkalarından yazmak hem kolay değil hem güzel değil. İşte ben hem kolay hem güzel olmayan bu işi yapıyorum bu kitabımda. Peki neden? Başka türlüsünü yapamam. Elimden gelmez de ondan. Her neyse, onu yazacağım. Bir de yaşamakta olan yakınları var. Yazan, elimi oldukça tutan, tek tutan budur. Onları incitmek beni de incitir. Çünkü yakınları, ünlü ve değerli ölülerinin eleştirilmesine, olumsuz yanlarının belirlenmesine hiç dayanmazlar ki onlara hak vermemek elde değildir. Ama bunu bile göze alarak her zaman ve çok değil, doğruyu, elbette benim öznel doğrumu yazmaya çalıştım. Bu yazılardan tedirgin olanların yapacakları en büyük eleştiriyi şimdiden duyuyorum. Niçin yapıtlarını, yapıp ettiklerini değil de ayrıntılarına da yaşamlarını? Dipnot, ayrıntılarına da daha sonradan eklendiğinden tümce düşüklüğü meydana gelmiş. Yapıtlarını, yapıp ettiklerini de değerlendirmeye çalıştım. Ama bu benim işim değil ya da bana özgü bir iş değil. Bunu edebiyat tarihçileri, eleştirmenler yapsınlar. Ben bir yazar olarak birlikte öldüklerimin kişiliklerini ortaya koyacağım. Ve bunu yapmakla da yaptıklarının ve yapıp ettiklerinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağım. Romancı, öykücü ve oyun yazarı olarak bir yazarın işi budur. İnsanı vermek. İnsanı vermek her yanıyla insanın kişiliğini vermek demektir. Dileyenler, yazacaklar çıkarsa beni de böyle yazmalarını isterim. Böyle isterim derken benim yaşamımda olumsuzluklar, kötü yanlar yoktur diye meydan okuyor değilim. Vardır, onlar da yazılsın. Yorum, bana göre böyle, başkasına göre başka. Yorum önemli. Yorum olunca ister istemez bu yazılarda salt yazılan değil, yazanın da kişiliği ortaya çıkacaktır. Bu da bence hiç kötü değil. Birlikte öldüklerimin yazarının da kişiliği, iyi kötü yanları ortaya çıkacaktır. Abdullah Cevdet. Abdullah Cevdet'i yazacağım. Abdullah Cevdet'i, daha doğrusu onun dramını en iyi anlayan insan olduğumu sanıyorum. Hele Avrupa kentlerine ve özellikle Almanya'ya geldiğim zamanlar. Çok değer bilmez insanlarız. Salt değer bilmezlik mi? Son zamanlarda gençlere ve orta kuşak aydınlara Abdullah Cevdet'i tanıyıp tanımadıklarını soruyorum. Şimdiye dek tanıyan çıkmadı. Vah bize, vahlar bize. Atatürk devrimleri denilen karışımlı, müdahaleli toplumsal değişimlerin birçoğunun temelinde Abdullah Cevdet'in ileri sürdüğü yenilik düşünceleri vardır. Ama bunu kimse açıklamamış, sonradan başkaları da araştırmamıştır bu konuyu, ne yazık ki. Değer bilmezdik. Bir toplum bizimki gibi zorunlu ve vazgeçilmez olan toplumsal uygarlık ve çağdaşlık yarışında kulvar dışı, pist dışı kaldı mı, o toplumun eksiklikleri, olumsuzlukları bir iki alanda kalmıyor. Örneğin salt değer bilmezlik gibi bir bozukluk ve eksiklik toplumunun, toplumsal görünümün her alanında görülüyor. Değer bilmezlik bunlardan salt biri. Toplumun genel akımına öylesine ters düşmüş ki bu Abdullah Cevdet, onun çağdaşı olan yazarlar ve aydınlar hep karşılarına almışlar Abdullah Cevdet'i. Niçin? Çünkü ceninin ana rahmindeki yuvasında tembel rahatlığı gibi bu aydınlar da ters birikimli kültürün, olumsuz gelenek ve göreneklerin yuvasında öyle rahatlar ki, bırakın değişim çabası göstermeyi, bu rahatlığın bozulmasından ve değişmesinden son kertede tedirgin oluyorlar. Abdullah Cevdet ise bu toplumsal değişimi zorlayan, bunun için savaşın veren bir insan. Değişimin nasıl olması ve ne olması konusundaki düşüncelerinin doğru olduğu söylenemez. Ama önemli olan işin başında doğru reçeteyi, formülü bulmak değil, içinde bulunulan durumdan tedirgin olmak, niçin böyle olduğumuz üzerinde düşünmek, nasıl kurtulup değişeceğimizi araştırmak. Bunların hepsi de böyle olmamızın nedeni geri kalışımızın, nasıl kurtulacağımız yolundaki düşünceler yanlış olabilir. Ama her şeyden önce ana rahmindeki cininin yuvasındaki o hiç çabasız rahatlığı ve o rahatlıktan ayrılmasının tedirginliği gibi geleneklerin ve göreneklerin ve kimi kültür ürünlerinin çağdaşlığa engel olanlarından kurtulmadan onların sağladığı yuvada rahat yaşamak gibi. Ondan kurtulmak, değişmek gereksinimi duymak. Abdullah Cevdet işte bunu duymuş ve değişim olanaklarını araştırmıştır. Yaşamını buna adayan bir kişi. Us almaz bir çalışkan adam, inatçı ve dirençli. Onun kuşağından, bir öncesinden ve sonrasından öyle birini tanımıyordum. Arap girli galiba, yazın sözlüğüne bakacağım. Ya karşısında olanlar kimler? Bunların en ünlüsü Süleyman Nazif. Babı Ali'de bastonuyla oğlan kovaladığı, benim çocukluğumda dillerde dolaşan, kulağın paralığı üstüne taşlamaların dillerde dolaştığı, hiç kuşkusuz hırsız olmadığı için de öldüğünde cebinde 3-4 kuruş bozuk para bulunan, İstanbul'un işgalinde en yiğitçe yazıyı yapıp Malta'ya sürgüne gönderilen ünlü yurtsever. Ne yapmış? Firak-ı Irak'ı yazmış. Abdullah Cevdet'in yaptıklarıyla Süleyman Nazif'in yaptıklarını yan yana getirin, varlıkla yokluğun, doluyla boşun, çok şeyle hiçin karşıtlığını görürsünüz. Abdullah Cevdet'in cimriliğiyle alay edip durmuşlardı. Kimler? O zamanın yeni yetme yazarları, örneğin Yusuf Ziya Ortaç. Yazısına az telif hakkı ödüyor diye. Sonradan ya kendisi? Gencecik amatör şair Abdullah Cevdet cimrilik etmiş de ne yapmış? Öyle sanıyorum ki onun inatla, sabırla, dirençle, dayançla yayımladığı İçtihat dergisi, Türkiye'nin yaşamı en uzun sürmüş düşün dergisidir. Hem de öyle zaman iktidarlarının desteğiyle, aboneleriyle filan değil. İçtihattan uzun sürmüş olanlar bunu yapmışlardır. Ah ne olurdu zamanım olsaydı da hiç olmazsa İçtihat üzerine bir araştırma yapabilseydim. Bir değer bilir çıksa da yapsa bunu, içtihatlar araştırılıp değerlendirilmeden kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin anlaşılamayacağı kanısındayım. Ne çok hakkı yenmiş adamdır zavallı Abdullah Cevdet. Zavallı olan o değil, biziz. Durmadan kitap yayımladı, durmadan çeviriler yaptı, durmadan yazdı. Gustave Le Bon'un kitaplarını anımsıyorum. Shakespeare'leri ilk Abdullah Cevdet çevirilerinden okudu Türkler. Elbet ben de. Din üzerine bir büyük oylumlu çeviri kitabını okumuştum. Yazarı kimdi? Gustave Le Bon muydu? Gustave Le Bon'un kalın bir kitabı nüfus ve savaşlar üzerineydi. Ne saçmaydı. Saçmaydı ama yine de okuru düşündürüyordu. Savaşın doğal ve kaçınılmaz olduğunu bilimsel olarak ve istatistiklerle kanıtlamaya çalışıyordu. Okuyalı 60 yıl oldu, belki daha çok. Ortaokul öğrencisiydim daha, hala unutamıyorum. İstatistikler ortaya koyuyordu ki her savaştan önce erkek çocuk doğumu artıyor. Yani doğa ona göre bir düzen kuruyor ve doğayla toplum arasında bir denge var. Savaşları doğal bir nüfus tasfiyesi sayıyordu. O kitabı bulsam da 60 yıl sonra yeniden okusam. Abdullah Cevdet, Türkiye'de bir hatta iki aydın kuşağının yetişmesine çalışmış bir hocadır. Cumhuriyetin kurucuları, hiç değilse benimseyicileri ve savunucuları onun öğrencileri. Abdullah Cevdet'le ölçülemeyecek oranda az, değerlerin değeri bilinirken neden onun değeri gereğince bilinmemiştir? Bunun yanıtını tam veremesem de sanırım şundan. Abdullah Cevdet Türkiye'de hep yalnız adamdır. Yani politikası yoktur. Kadrosuzdur, grupsuzdur, partisizdir, okulu yoktur, tekkesi yoktur, fraksiyonu yoktur, resmi ya da gayri resmi örgütü yoktur. Yapayalnız bir adamdır. Bu da politikasızlık demektir. Bana göre Türkiye için içi yanan, Türkiye'nin geri kalmışlığına, çağdaşlaşmasına umarlar arayan bir kişiydi. Has bir yurtseverdi. Bu arayışı bulduğu sonuçlardan çok daha önemlidir bana göre. Türkiye'de bugün bile bu arayış çoğunluğumuzda bir yoktur. Ya da büyük bir bölümümüz bulunmuş reçetelere bağlı kalmaktayız. Yeni arayış, yeni umarlar bulamıyoruz. Örneğin Müslümanlar genelde şöyle diyorlar. İslam dininin esaslarından ayrılmış olduğumuz için Türkiye bu duruma düşmüştür. Bu bir arayışın sonucudur elbet ama yeni bir sonuç değildir. Bulunan eski sonuçlara 200 yıldan beri körü körüne bağlanmaktır. Abdullah Cevdet, Türkiye'nin geri kalmışlıktan kurtuluşunu sürekli arayan ve buna umarlar salık veren insandı. Bulduğu sonuçların, umarların tam doğru olduğu söylenemez. Bu umarların neler olduklarını saptamak için bütün içtihatları taramak ve Abdullah Cevdet'in yazılarını ve çevirilerini okumak gerekir. Benim belleğimde kalan formül önerilerinden biri, çağdaşlaşmamıza engel olarak İslamlığı görüyor ama toplumsal baskı yüzünden açıkça açıklayamadığı için de tanrısızlığı, dinsizliği savunan kitapları, yazıları çeviriyordu. Bulduğu başka bir formül büsbütün yanlıştır. Türk halkını edime, eyleme geçirmek gerektiğine inanmıştı. Ama bunu nasıl yapacak? Öyle bir güçlü yığın ki Türk halkı, yerinden kalkacak, kımıldayacak gibi değil. Bugün bile ben yarıdan çok bu kanadayım. Zaman zaman görülen ayranı kabarmaları bilinçli edim ve eylem sananlar hep yanılmışlardır. Örgütçü, eylemci, kurucu, yaratıcı bir halkla bu kıpırdamayan halk karıştırılırsa bundan iyi sonuç alınabileceği düşünmüş ve Türklerle cinsel ilişki ya da evlenme yoluyla iyi kuşaklar yetişmesi için Türkiye'ye Alman kadınlarının getirilmesini salık vermiştir. Niçin Alman erkeklerini salık veremiyor da damızlık Alman kadınlarının getirilmesini istiyor? Toplumsal baskı yüzünden ödün vererek ancak bu kertesini söyleyebiliyor. Bu yüzden Abdullah Cevdet'e saldırıların, alayların, ağır eleştirilerin başladığında ben daha çocuktum. Ama olayı anımsıyorum. Ah, zamanım olsa da bu konudaki yazıları içtihatla okuyabilsem. Elbet bulduğu sonuç umar doğru değildi ama bir umarsızlığı gösteriyor. Bir düşünen insanın dramını gösteriyor. Ne acı, hiç düşünmeyen insanlar alay ediyorlar. Hala bu böyle sürüyor. Dammühle, Marburg, 16. 12 Mart 1990. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 7.